Ayrım 20.
Oturunuz Prens Bolkonski. Benim bir dileğim yok. Yalnız çarımız İmparator Hazretleri sunmuş olduğum yazıyı size ulaştırmak lütfunda bulunmuş. Arakçeyev, izin verin azizim, yazınızı okudum diye sözünü kesti. Bu sözleri yumuşak bir sesle söylemişti ama sonra gene Andrei'nin yüzüne bakmadan, gittikçe daha çok hor gören ve karşısındakini azarlıyormuş gibi bir tavırla devam etti. Yeni yasalar mı öneriyorsunuz? Yasa çok. Eskileri uygulayacak adam bulamıyoruz. Bugün herkes yasa yazıyor. Yazmak kolay, uygulamak zor. Prens Andrei saygıyla, ben buraya çarımızın, imparatorumuzun isteği üzerine, ekselansınızın yazılarım konusunda nasıl bir işlem yapmayı düşündüğünü öğrenmeye geldim efendim, dedi. Arakçeyev, yazınız üzerine kararım yazılmış ve komiteye gönderilmiştir. Onu onaylamıyorum. Yerinden kalkarak yazı masasından bir kağıt çıkardı. İşte diyerek Prens Andrei'ye uzattı. Kağıdın üzerinde kurşun kalemle yatık olarak büyük harfleri küçük yazılmış, yazımı bozuk, noktasız, virgülsüz bir yazıyla, Fransız askeri yasalarından hiçbir temele dayanmadan kopya edilmiş ve gereksiz yere askeri yasalardan ayrılınmıştır, deniyordu. Prens Andrei, yazım hangi komiteye verildi diye sordu. Askeri yönetmelikleri inceleme komitesine, hem ekselansınızın da bu komiteye üye alınmasını önerdim. Yalnız aylıksız. Prens Andrei gülümsedi. Ben zaten aylık istemem. Arakçeyev, aylıksız üye olarak diye yineledi. Sonra bana onur verdiniz dedi. Sonra da dışarı doğru seslendi. Hey oğlum, çağır bakalım, daha başka kim var? Bir yandan da Prens Andrei'yi uğurluyordu. 5. Prens Andrei komiteye üye olarak alındığı konusunda kendisine bilgi verilmesini beklerken, eski tanıdıklarıyla ve özellikle nüfuzlu olduklarını bildiği, ona yararlı olabilecek kişilerle dostluğu tazeledi. Şimdi Petersburg'da tıpkı savaştan önceki gibi bir duygu içindeydi. O zaman kendisine rahat huzur vermeyen bir merakla, karşı konulmaz bir gücün, onu milyonların yazgısını elinde tutan, geleceği hazırlayan yüksek çevrelere doğru çektiğini duyumsadı. Yaşlıların öfkesinden, olup bitenleri bilmeyenlerin merakından, bir şeyler bilenlerin ağızlarından bir şey kaçırmamaya çalışmalarından, herkesin telaşından, düşünceli durumundan, her gün bir yenisini öğrendiği sayısız komiteden, komisyonlardan anlıyordu ki, şimdi 1809 yılında burada, Petersburg'da büyük bir halk savaşı hazırlanıyor. Bunun başkomutanı da tanımadığı ve kendisine dahi olarak gözüken gizemli bir kişidir. Yani Speranski. Pek iyi bilmediği iyileştirmeler ve bu iyileştirmelerin başlıca yapıcısı, onu öylesine bir heyecanla ilgilendirmeye başlamıştı ki, askeri yönetmelik işi kısa bir süre içinde zihninde yavaş yavaş ikinci sıraya düştü. Prens Andrei, o zamanki Petersburg sosyetesinin çeşitli yüksek çevrelerinde iyi karşılanmak için çok elverişli durumdaydı. İyileştirmeleri savunanlar onu sevinçle aralarına alıyor, kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlardı. Çünkü hem akıllı hem de çok okumuş bir adam olarak tanınmıştı. İkinci olarak da köylülerini bağımsızlığa kavuşturduğu için liberal görüşlü sayılıyordu. Hoşnutsuzluk içinde olan Yaşlılar Partisi, babasının oğlu olarak doğrudan doğruya ona başvuruyor, yapılan iyileştirmeleri yeriyor, kendilerini desteklemesini bekliyorlardı. Kadınlar ve yüksek sosyete onu candan benimsemişlerdi. Çünkü zengin, soylu bir kısmetti. Aynı zamanda bir ara öldüğü üzerine dolaşan söylentiyle eşinin feci ölümü ona romantik bir hava vermişti. Bu yüzden sanki yepyeni bir adam olmuştu. Ayrıca onu daha önce tanımış olanlar hep bir ağızdan son 5 yıl içinde iyiye doğru çok değiştiğini, yumuşadığını, olgunlaştığını, tavırlarında eski yapmacıklığın, kibirliliğin, alaycılığın kalmadığını, tersine yıllar geçtikçe elde edilen bir duruluğa kavuştuğunu söylüyordu. Herkes ondan söz ediyor, onunla ilgileniyor, onu görmek istiyordu. Prens Andrei, Kont Arakçeyev'i ziyaret ettiğinin ertesi günü akşamı Kont Koçubey'in suaresine gitti. Ona Andreiç denilen güç ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Koçubey, Prens Andrei'in savunma bakanının kabul odasında ayrımsadığı gibi sanki bir şeylerle belirsiz bir biçimde alay ediyormuşçasına Arakçıyev'e bu adı veriyordu. Koçu Bey, dostum dedi, bu işte bile Mihail Mihalovic'i atlamayınız. Bu işin asıl ustası odur, ben ona söylerim. Bu akşam geleceğine söz vermişti. Prens Andrei, iyi ama askeri yönetmeliklerden Speranski'ye ne diye sordu. Koçu Bey, Bolkonski'nin saflığına şaşıyormuş gibi başını salladı. Geçenlerde onunla sizden söz ettik diye devam etti. Sizin o özgür bıraktığınız köylülerinizden. Katerina devrinden kalma bir yaşlı, küçümseyen bir havayla Bolkonski'ye dönerek sordu. Ha, köylüleri özgür bırakan siz miydiniz prens? Bolkonski, yaşlıyı boşuna öfkelendirmemek, tutumunu ona hoş gelecek bir şey olarak göstermek için, zaten küçük bir çiftlikti, hiçbir gelir getirmiyordu dedi. Yaşlı adam Koçu Bey'e bakarak, geç kalmaktan mı korkuyorsunuz diye sordu. Devam etti. Ben yalnız bir şeyi anlamıyorum. Köylüler özgür bırakılırsa toprağa kim sürecek? Yasa yazmak kolay, yönetmek zor. Bu tıpkı şuna benzer, sorarım size kont, herkes sınavdan geçecekse meclislere kim başkanlık edecek? Koçu Bey bir ayağını öbürünün üstüne atıp çevresine bakındı. Herhalde sınavda başarı gösterenler, ben öyle sanıyorum. Bakın, yanımda Priyanichnikov adında biri çalışıyor, cana yakın, altın gibi bir adam. Ama 60 yaşında. Şimdi o da mı sınavdan geçecek? Evet, zor bir şey. Özellikle alt tabakalarda öğrenim görmüşler azdır ama. Kont Koçu Bey sözünü bitirmedi, yerinden kalktı ve Prens Andrei'yi kolundan tutarak onunla birlikte o anda içeriye giren uzun boylu, dazlak, açık renk tenli, 40 yaşlarında, geniş ve açık alınlı, aynı zamanda uzun yüzünde tuhaf bir beyazlık olan adamı karşıladı. İçeriye girenin sırtında lacivert bir frak, boynunda bir haç, göğsünün sol yanında bir yıldız nişanı vardı. Speranski'ydi bu. Prens Andrei onu hemen tanıdı ve insanın yaşamının önemli anlarında olduğu gibi içinin ürperdiğini duyumsadı. Bu saygı mıydı, kıskançlık mıydı bilemiyordu. Speranski'nin özel bir görünüşü vardı, bir gören onu hemen tanıyabilirdi. Prens Andrei çevresinde bulunan hiç kimse de böylesine sakin bir tavır, beceriksiz devinimlerde bile kendini belli eden böylesine bir güven görmemişti. Hiç kimse de yarı kapalı, hafif nemli gözlerin böyle ciddi, aynı zamanda yumuşak bir ifadeyle baktığına, hiçbir anlam taşımayan böyle bir gülümseyişte böylesine bir sertlik bulunabileceğini ayrımsamamış, böylesine ince, pürüzsüz ve hafif bir ses işitmemiş, en önemlisi hiçbir yüzde ve özellikle hiçbir elde böyle yumuşak bir beyazlık görmemişti. Biraz geniş ama olağanüstü denecek kadar tombul, yumuşak ve beyazdı bu eller. Prens Andrei, yalnız ve yalnız uzun bir süre hastanede kalmış erlerin yüzünde böyle bir beyazlık ve yumuşaklık görmüştü. Çara raporları veren, ona Erfurt'ta yol arkadaşlığı eden ve orada birkaç kez Napolyon'la konuşup görüşen devlet bakanı Speranski'ydi bu adam. Speranski, kalabalık bir yere girildiği vakit insanın elinde olmayarak yaptığı gibi gözlerini birinin yüzünden öbürüne doğru çevirmiyor, konuşmakta da acele etmiyordu. Alçak sesle herkesin söylediklerini dinleyeceğini bilerek konuşuyor, yalnız konuştuğu kimsenin yüzüne bakıyordu. Prens Andrei, Speranski'nin her sözünü, her davranışını özel bir dikkatle izliyordu. Daha çok başkalarının davranışlarını sert bir biçimde eleştiren insanların yaptığı gibi yeni biriyle karşılaşınca, özellikle Speranski gibi dillere destan olmuş bir kişiyle tanışınca, onda bir insanda görebilecek en üstün nitelikleri eksiksiz bulacağını sanırdı. Speranski, Koçu Bey'e daha önce gelmediğine üzüldüğünü, sarayda kendisini oyaladıklarını söyledi. Oyalayanın çar olduğunu açıklamadı. Prens Andrei bu yapmacık alçak gönüllülüğü hemen ayrımsamıştı. Koçu Bey, Prens Andrei'nin adını söyleyince Speranski gözlerini ağır ağır Bolkonski'ye çevirdi ve dudaklarında aynı gülümseyişle hiç konuşmadan ona bir süre baktıktan sonra ''Sizinle tanıştığıma çok sevindim, herkes gibi ben de sizden söz edildiğini duydum.'' dedi. Koçu Bey, Arakçıyev'in Bolkonski'ye nasıl davrandığını anlattı. Speranski'nin gülümseyişi daha da belirginleşti. Askeri yönetmelikleri inceleme komitesi başkanı Bay Magnitsky yakın dostumdur dedi. Her hecenin her sözün üzerinde dura dura konuşuyordu. Eğer isterseniz sizi onunla tanıştırabilirim. Tümcenin nokta yerinde sustu. Kendisine anlayış ve akla uygun olan her şeyi destekleme isteğini bulacağınızı umarım. Speranski'nin çevresinde hemen bir halka oluşmuştu. Priyanichnikov adındaki adamdan söz eden yaşlı bile bir soruyla Speranski'ye başvurdu. Prens Andrei konuşmaya katılmadan daha kısa bir süre önce hiç önemli olmayan bir papaz okulu öğrencisiyken, bugün kendi düşüncesine göre Rusya'nın yazgısını o tombul beyaz ellerinin arasında tutan adamın bütün davranışlarını inceliyordu. Speranski sanki karşısındakilere büyük bir alçak gönüllülükte bulunuyormuş gibi lütfen konuşuyordu. Yaşlı adam aşırı derecede sesini yükseltince Speranski gülümsedi ve çarın keyfine uygun bulduğu herhangi bir şeyin yararlı olup olmadığı konusunda hiçbir düşünce yürütemeyeceğini söyledi. Speranski bir süre orada bulunanlarla konuştuktan sonra ayağa kalktı, Prens Andrei'ye yaklaşarak onu odanın öbür ucuna götürdü. Belliydi ki genç prensle ayrıca ilgileniyordu. Çevresindekileri önemsemediğini belli eden yumuşak bir gülümseyişle, o saygıdeğer yaşlının beni sürüklediği heyecanlı konuşma arasında sizinle söyleşi fırsatını bulamadım prens dedi. Bu gülümseyişiyle biraz önce konuştuğu insanların ne kadar önemsiz kişiler olduklarını, kendisi gibi Prens Andrei'nin de bildiğini belirtmek istiyordu sanki. Bu tavır Prens Andrei'nin gururunu okşamıştı. Speranski devam etti. Ben sizi çoktandır tanıyorum. Önce köylüleriniz için yaptıklarınızdan tanıyorum sizi. Bu bizim için ilk örnektir. Bu yolda ne kadar çok kimse yürürse o kadar iyi olur. İkinci olarak da biliyorum ki bunca tartışmalara, çekinmelere neden olan saray rütbeleri konusundaki yeni buyruklardan, kendini hakarete uğramış saymayan mabeyincilerden biri de sizsiniz. Prens Andrei orası öyle dedi. Babam o haktan yararlanmamı istemedi. Onun için göreve en küçük rütbeden başladım. Babanız eski devrin adamı ama belli ki yalnız adaletin yeniden uygulanmasını sağlayan bu önemi o kadar kötüleyen çağdaşlarımızdan çok daha üstün bir insan. Prens Andrei Speranski'nin üzerinde duyumsamaya başladığı etkisine karşı koymaya çalışarak ama bana öyle geliyor ki kötülemelerinde bir nedene dayanıyorlar dedi. Speranski'nin bütün düşüncelerini kabul etmek Prens Andrei'de hoşnutsuzluk uyandırıyordu. Ona büsbütün ters bir söz söylemek istiyordu. Her zaman hem rahat hem güzel konuşan Prens Andrei, şimdi Speranski ile konuşurken düşüncelerini açıklamakta zorluk çekiyordu. Kafası bu ünlü adamı incelemeye dönüktü hep. Speranski yavaşça, "Bu neden kişisel bir hırs, bir yükselme hırsı olabilir?" diyerek taşı gediğine koydu. Prens Andrei, "Bir bakıma da devletin çıkarı düşünülmüş olabilir," dedi. Speranski gözlerini indirdi. Yani ne demek istiyorsunuz? Prens Andrei, ben Montesquieu'nun hayranıyım dedi. Onun monarşilerin dayandığı ilke onurdur düşüncesi bana öyle geliyor ki tartışılamaz. Aristokrasinin kimi hakları ile üstünlükleri bu duyguyu destekleyip güçlendirir. Speranski'nin beyaz yüzündeki gülümseyiş silini verdi. O zaman Andrei'ye daha yakışıklı göründü. Herhalde Prens Andrei'nin düşüncesi ona üzerinde durulmaya değer bir şey gibi gelmiş olsa gerekti. Fransızcayı belli bir zorluk çekerek ve Rusçadan çok daha yavaş konuşuyordu ama hiç istifini bozmadan söze başladı. Soruna bu açıdan bakarsanız, Montesquieu'ya göre onur, her şeyden önce insanların görevine zarar verecek kimi üstünlüklerle korunamaz. Ona göre onur, ayıplanacak davranışların olmamasını sağlayan, yasaklayıcı ya da beğenilmek için, daha doğrusu beğenilmeyi anlatan ödülleri kazanmak için girişilen bir yarışın belirli kaynağıdır. İleri sürdüğü kanıtlar özlü, yalın ve açıktı. Bu yarışmaya yol açan bu onur duygusuna güç veren kurum, Büyük İmparator Napolyon'un Legion d'Honneur'ü, göreve zarar vermeyen, tersine görevde başarıya ulaşmasını sağlayan kurumdur. Yoksa saraydan gelme ya da zümreye özgü bir üstünlük değildir. Prens Andrei, buna karşı çıkmıyorum ama saraylılara tanınan üstünlüğün de aynı amaca ulaştığı yadsınamaz dedi. Her saraylı durumuna uygun bir davranışta bulunmak zorunluluğunu duyar. Speranski, karşısındakini tedirgin eden bu tartışmayı tatlı bir sözle sona erdirmek istediğini belirten bir gülümseyişle, ''Ama siz haktan yararlanmak istemediniz.'' dedi. ''Eğer çarşamba günü evime onur vermek lütfunda bulunursanız, ben Magnitsky ile konuştuktan sonra ilgilenebileceğiniz şeyleri haber verebilirim. Bundan başka sizinle daha kapsamlı söyleşebilme zevkini de tatmış olurum.'' Sonra gözlerini kapayarak Fransız usulü eğildi, veda etmeden başkalarının dikkatini çekmemeye çalışarak çıkıp gitti. 6. Prens Andrei, Petersburg'a gelişinin ilk günlerinde her şeyden uzak, yapayalnız yaşadığı zamanlar zihninde oluşmuş, bütün özgür düşüncelerin kentte kendini kaptırdığı önemsiz işlerle büsbütün gölgelendiğini duyumsuyordu. Akşamları eve dönünce yapılması gereken 4-5 ziyareti ya da belirli saatlerde verilen randevuları not defterine yazıyordu hep. Enerjisinin büyük kısmını her gün yapılacak işlere, yaşamın her yere vaktinde yetişecek biçimde düzenlenmesine ayırıyordu. Hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey düşünmüyor, düşünmeye vakit bulamıyor, yalnızca konuşuyor ve eskiden köydeyken enine boyuna düşündüklerini ilgi çekici bir biçimde anlatıp duruyordu sadece. Kimi vakit aynı gün içinde ayrı ayrı çevrelerde hep aynı şeyleri yinelediğini ayırt ediyordu canı sıkılarak. Ama bütün gün boyunca o kadar uğraş içindeydi ki hiçbir şey yapmadığını düşünmeye vakit bulamıyordu. Speranski, Koçubey'deki ilk görüşmelerinde olduğu gibi, çarşamba günü evinde Bolkonski'yi tek başına kabul edince, onunla baş başa uzun uzun ve güven duyarak konuşmuş, böylece Prens Andrei'nin üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. Prens Andrei o kadar çok insanı değersiz, sıradan kişiler olarak görüyor ve bir başka insanı kendisinin ulaşmak istediği kusursuz, ideal varlık olarak görmeyi o kadar istiyordu ki, Speranski de tam anlamıyla aklı başında ve iyi bir insan bulduğuna kolaylıkla inandı. Eğer Speranski onunla aynı çevreden, aynı terbiyeyi görmüş, aynı ruhsal alışkanlıklara sahip bir insan olsaydı, Bolkonski kısa bir süre içinde insanca zayıf ve hiç de kahramanca olmayan yönleri hemen arar bulurdu onda. Ama şimdi bu tuhaf görünen, mantığı ağır basan, üstelik pek kavrayamadığı zeka onda saygı uyandırıyordu. Ayrıca Speranski, Prens Andrei'nin yeteneklerini değerlendiğinden ötürü mü, yoksa onu kendi yanına çekmeyi gerekli bulduğu için mi nedeni belli değildi. Onun yanındayken yansız ve heyecansız zekasıyla düşünce oyunları yapıyor, kendine güvendiğini belli ederek, söze gerek kalmadan karşısındaki insanı kendisiyle birlikte, bütün insanların saçmalıklarını ve kendi düşüncelerinin derinliğini, mantığını kavrayabilecek tek varlık saydığını belirten gurur okşayıcı sözler söylüyordu. Çarşamba akşamı uzun konuşmaları sırasında Speranski kaç kez "Biz kökleşmiş geleneklerin sınırları dışına taşan her şeyle ilgileniriz." demiş, sonra gülümseyerek "Oysa biz hem kurtların doymasını hem de koyunların sağ kalmasını isteriz. Ve onlar bunu anlayamazlar," diye sürdürmüştü. Bütün bunları da "ama biz, yani siz ve ben, onların ne olduğunu, kendimizin ne olduğunu biliyoruz," der gibi söylüyordu. Speranski ile ilk uzun konuşması Prens Andrei'nin onu ilk gördüğü andaki duygusunu pekiştirmişti. Aklı başında, her şeyi ciddi düşünebilen, ince zekalı, nüfuzunu enerjisi ve kararlılığı sayesinde elde etmiş ve nüfuzunu yalnız Rusya'nın iyiliği için kullanan bir insan olarak görüyordu onu. Prens Andrei'nin gözünde Speranski, yaşamın bütün oluşum ve belirlenimlerini akla uygunlukla açıklayan, yalnız mantığa uygun şeyleri gerçek kabul eden, her şeyi aklın ölçüsüne vurmasını bilen insandı. Kendisi de işte böyle bir insan olmayı isterdi. Speranski'nin açıklamalarında her şey o kadar açık, o kadar yalın görünüyordu ki, Prens Andrei kendiliğinden bütün konularda onunla anlaşıyordu. Karşı çıktığı ya da tartışmaya giriştiği zamanlarda bunu yalnızca bağımsız olmak ve Speranski'nin bütün düşüncelerine boyun eğmemek isteğinden yapıyordu. Her şey eğilimlerine uygundu, her şey iyiydi, güzeldi de yalnız bir şey Prens Andrei'yi şaşırtıyordu. O da Speranski'nin başka insanların kendi iç dünyasına girmelerini olanaksız kılan o soğuk, o ayna gibi pırıl pırıl bakışı ve yumuşacık beyaz eliydi. Prens Andrei herkesin nüfus sahibi kimselerin eline baktığı gibi bu ele bakmaktan kendini alamıyordu. O ayna gibi bakış, o yumuşak el nedense Prens Andrei'yi sinirlendiriyordu. Bütün bunların yanı sıra Speranski'nin öbür insanları aşırı derecede küçümsemesi ve kendi düşüncelerinin doğruluğunu ortaya koymak için ileri sürdüğü kanıtlarla örneklerin çeşitliliği onda tatsız bir şaşkınlık uyandırıyordu. Speranski karşılaştırma dışında akla gelebilecek her çeşit düşünceyi silah olarak kullanıyor ve Prens Andrei'ye aşırı görünen bu yüreklilikle bir konudan ötekine geçiyordu. Kimi vakit işleri kılgısal yönden ele alan etkin bir adam oluyor, hayale kapılanları yeriyor, kimi vakit her şeyi alaya alan biri oluveriyor ve kendisine karşı çıkanlarla için için eğleniyor, kimi vakit mantığından bir adım olsun ayrılmayan bir adam tavrı takınıyor, kimi vakit de birden metafizik konulara dalıyordu, kanıt olarak kullandığı bu son silaha sık sık başvuruyordu. Konuyu metafizik yüksekliklere yöneltiyor, belirli ara, zaman ve düşünce anlayışlarını ele alıyor, metafizikten yararlanarak ileri sürülen düşünceye karşı kanıtlar buluyor, sonra yeniden tartışmaya konu olan sorunun temeline iniyordu. Zaten Speranski'nin zekasında Prens Andrei'yi şaşırtan en önemli özellik kesin ki onun aklın gücüne ve ilkelerine olan sarsılmaz inancıydı. Prens Andrei'nin aklına sık sık gelen, ne olursa olsun insan aklından her geçeni anlatamaz düşüncesi, onun aklından hiçbir zaman geçmiyordu ve bütün bu düşüncelerim, bütün bu inandıklarım acaba saçma değil mi biçiminde bir kararsızlığa hiç düşmüyordu. İşte Prens Andrei, Speranski'nin zekasının bu özel yapısı her şeyden çok çekiyordu kendine. Tanışmalarının ilk gününde Prens Andrei, Speranski'ye karşı tıpkı bir vakitler Bonaparte'a duyduğu gibi heyecanla karışık bir hayranlık içindeydi. Speranski'nin bir papazın oğlu olması, bunun budala bir takım insanlara onu şarapçı, papaz dölü olarak hor görme fırsatını vermesi, birçokları bu tutum içindeydi. Prens Andrei'nin ona karşı beslemeye başladığı hayranlığı elinde olmayarak bir kat daha güçlendirip berkitiyordu. Bolkonski'nin onun evinde geçirdiği o ilk akşam, Speranski, yasaları hazırlayan komisyondan söz açtıktan sonra gizlice alay ederek Prens Andrei'ye bu komisyonun 150 yıldan beri var olduğunu, bu yüzden milyonlarca ruble harcandığını ama hiçbir şey yapamadığını, Rosenkampf'ın karşılaştırmalı hukukunu bütün maddelerine birer etiket yapıştırdığını anlatmıştı. Hepsi bu kadar işte. Devlet de bu iş için milyonlar ödemiştir demişti. Biz senatoya yeni bir yürütme erki vermek istiyoruz, oysa yasalarımız yok. Bu yüzden sizin gibi insanların bugün görev almaması günah olur. Prens Andrei bu iş için hukuk öğreniminden geçmiş olmak gerektiğini, kendisinin ise böyle bir öğrenim görmemiş olduğunu söyledi. Canım zaten kimsenin böyle bir öğrenim yaptığı yok. Neylersiniz? Bu içinden zor gücüyle çıkılması gereken bir kısır döngüdür. Bir hafta sonra Prens Andrei askeri yönetmeliği kaleme alan komisyonun üyesi ve hiç beklemediği halde yasaları hazırlayan komisyonun başkanı oluvermişti. Speranski'nin ricası üzerine de medeni kanunun birinci bölümünü üstlenmiş ve Kod Napolyon'la Kod Justiniani'nin kişisel haklar bölümü üzerinde çalışmaya başlamıştı.